Ayrım 32, Kurtuluş Projesi, Andy Weir. Sayfa 342. Kapıyı iki kere çalıp başını içeri soktu. Doktor Grace, siz Doktor Grace misiniz? Büyük bir ofis değildi ama bir uçak gemisinde size ait bir alanınız varsa şanslısınız demekti. Benim ofisim olma onuruna erişmeden önce bu oda tuvalet malzemeleri deposuydu. Mürettebatın günlük olarak silinmesi gereken 3000 kıçı vardı. Bir sonraki limana yanaşana kadar bu odayı ofisim olarak kullanma iznim vardı. Ondan sonra yeniden malzemelerle doldurulacaktı. Önemim aşağı yukarı tuvalet kağıtlarıyla eşdeğerdi. Laptoptan kafamı kaldırdım. Kısa boylu pejmürde adam kapıdan kasıntı kasıntı el salladı. Evet dedim, Grace benim, siz?
Hatch, Steve Hatch, British Columbia Üniversitesi, tanıştığımıza memnun oldum.
İş masası olarak kullandığım portatif masanın önündeki katlanır sandalyeyi işaret ettim. Kucağında ampul şeklindeki metal bir cisimle içeri girdi. Böylesi bir şeyi daha önce görmemiştim. Cismi masama bıraktı. Cismi yakından inceledim. Sanki biri bir jimnastik topu düzleştirmiş, bir ucuna bir üçgen, diğer ucuna ise bir yamuk kenar yerleştirmişti. Adam sandalyeye oturup kollarını gerdi. Abi, amma tuhaftı ya. İlk kez helikoptere bindim. Sen daha önce binmiş miydin? Yani tabii ki bindin. İnsan buraya başka nasıl gelebilir ki? Yani muhtemelen bir tekneyle de gelinebilir ama çok sanmıyorum. Astrofaj deneyleri sırasında bir felaket yaşanırsa diye uçak gemisini kıyı şeritlerine yaklaştırmadıklarını duydum. Ne yalan söyleyeyim, bir tekneyi tercih ederdim. Helikopterde midem ağzıma geldi. Şikayet ettiğim yok ama yanlış anlama. Bu işin bir ucundan tutabildiğim için mutluyum.
Masamın üzerindeki cismi işaret ettim. Bu şey de neyin nesi?
Nasıl mümkünse artık. Adam daha da heyecanlı. Ah, doğru ya. Bu bir böcek. Yani daha doğrusu bir böcek prototipi. Ekibimle ben kusurlarımın büyük kısmını giderdik. Gerçi kusurların tamamını gidermek diye bir şey yok zaten. Ama motor testlerine hazır durumdayız. Üniversitede bunları uçak gemisinde yapmamız gerektiğini söyledi. British Columbia ilçe belediyesi de aynını söyledi. Ah, Kanada hükümeti de dedi bunu. Ben Kanadalıyım bu arada. Ama hiç merak etme. Amerikan karşıtı Kanadalılardan değilim. Bence siz Amerikalıların gideri var.
Böcek?
Evet, cismi alıp yamuk kenar kısmını bana çevirdi. Meryem Ana mürettebatı bilgiyi bize böyle gönderecek. Tau Ceti'den dünyaya yolunu kendi başına bulacak küçük bir uzay gemisi bu. Gerçi yolunu her yerden bulabilir. Son bir senedir ekibimle ben bunun üzerinde çalışıyorduk. Yamuk kısma baktığımda cama benzer parlak bir yüzey gördüm. Bu bir dönüş sürücüsü mü? Ne sandın? Şu Ruslar ne yaptıklarını biliyorlar ha. Tasarımlarını uyguladık ve her şey tıkırında çalıştı. Yani en azından bana göre öyle. Dönüş sürücüsünü henüz test etmedik. İşin sıkıntılı kısmı navigasyon ve dümen. Cihazı elinde çevirip bana bu sefer üçgen kısmını döndürdü. Kameralarla bilgisayar burada. Hiç öyle süslü püslü ataletsel navigasyon saçmalıklarına girmedik. Normal görünür ışığa bakarak yıldızları görüyor. Yıldız sistemlerini tanımlayıp konumunu ona göre belirliyor. Ampul gövdenin merkezine tıklattı. Burada ufak bir doğru akım jeneratörü var. Astrofaj olduğu sürece güç üretebilir. Ne taşıyabiliyor diye sordu. Veri, birisinin ihtiyaç duyacağından çok daha fazla depolama alanına sahip bir RAID dizilimine sahip. Parmak boğumlarıyla kubbesini çaldı. İçinden hafif bir yankı geldi. Bu meretin büyük kısmı yakıt tankından oluşuyor. Yolculuğu gerçekleştirmek için 125 kilo astrofaj gerekecek. Kulağa çok geliyor ama. Abi ya, 12 ışık yılı. Cihazı kaldırıp ellerimle birkaç kere tarttım. Nasıl yön değiştiriyor? İçinde tepki tekerleri var dedi. Tekerler bir yöne döndüğünde gemi de öteki yana dönüyor, çocuk oyuncağı.
Yıldızlar arası seyahat çocuk oyuncağı mı diyerek gülümsedim.
Kıkırdadı.
Yaptığımız şey düşünülürse evet, içinde sürekli dünyadan gelen bir sinyali dinleyen bir alıcı olacak. Sinyali aldığında konumunu bildirip derin uzay ağından cevap bekleyecek. Navigasyonu birebir tutturmamıza gerek yok. Dünyanın yakınına gelmesi yeter bizim için. Satürn'ün yörüngesi civarı falan iyi.
Başımla onayladı. Sonra da bilim insanları ona nasıl döneceğini söylerler zekice. Omuz silkti.
Bunu da yaparlar muhtemelen, evet, ama gerek yok. İlk iş verilerini göndermesini sağlayacaklar. Bilgi ayağımıza gelecek. Sonra isterlerse sondayı da alırlar. Ah, bu arada bunlardan 4 tane yapıyoruz. Tek ihtiyacımız olan içlerinden birinin yolculuğu sağ salim atlatması.
Böceği bir o yana bir bu yana çevirdim. Şaşırtıcı derecede hafifti. Olsa olsa birkaç pound. Tamam, bunlardan 4 tane olacak. Bir tanesinin yolculuğu sağ salim atlatma ihtimali nedir? Hiç olmadı. Ne olur ne olmaz diye alternatif bir sistem var mı içinde?
Omuz silkti. Pek bir şey yok, hayır, ama Meryem Ana kadar uzun seyahat etmesine de gerek yok. O yüzden içindeki şeylerin çok uzun süre sağlam kalması da gerekmiyor.
Aynı güzergahı takip etmeyecek mi diye sordum. Neden yolculuk süresi aynı değil?
Çünkü Meryem Ana'nın içinde hızlanmasını kısıtlayan yumuşak, ezilme tehlikesinde olan insanlar var. Böceğin böyle bir sorunu yok. Askeri seviye güdümlü füze aksamlarıyla yüzlerce G kuvvetine dayanıklı parçalardan oluşuyor. O yüzden görelilik hızına çok daha çabuk ulaşıyor.
Ah, ilginçmiş. Bunun öğrencilerim için iyi bir soru olup olmayacağını düşündüm. Hemen vazgeçtim bu fikirden. 8. sınıftaki bir öğrencinin altından kalkamayacağı kadar karmaşık bir hesaptı.
Evet dedi, 0.93 C hızına ulaşana kadar 500 G kuvvetle hızlanacaklar. Dünyaya dönmeleri 12 seneden fazla sürecek ama ufaklıklar sadece 20 ayı tecrübe edecekler. Tanrı'ya inanır mısın? Kişisel bir soru olduğunu farkındayım. Ben inanıyorum ve görelilik diye bir şey yaratmış olması bence harika bir şey, haksız mıyım? Ne kadar hızlı gidersen o kadar az zamanı tecrübe ediyorsun. Sanki evreni keşfetmemizi istiyormuş gibi, değil mi?
Sessiz kaldı ve gözlerini bana dikti. Eh dedim, etkilendim doğrusu, elinize sağlık.
Teşekkürler dedi, peki test etmek için biraz astrofaj alabilir miyim?
Olur dedim, ne kadar istiyorsun?
100 miligrama ne dersin?
Kafamı geri çektim, çüş, bu çok fazla enerji demek.
Tamam tamam, denemesem olmazdı, 1 miligrama ne dersin?
Evet, bak o olur. Ellerini çırptı. Yürü be, astrofajım olacak. Bana doğru eğildi.
Harika bir şey değil mi ya? Astrofaj yani. Bayağı, müthiş bir şey. Sanki Tanrı bize geleceğimizi bahşetmiş gibi.
Müthiş mi dedim? Bu kitlesel yok oluşa yol açabilir. Daha çok Tanrı bize kıyameti bahşetti.
Omuz sürekli. Ya ne olabilir ama abi ya, kusursuz bir enerji deposu. Pille çalışan bir ev düşün. Bayağı bildiğimiz kalem pil ama astrofajla dolu. Bu evin 100 bin yıllık elektriği demek. Bir ara alıp onu şarj etmenin hiç gerekmediğini düşünsene. Güç şebekesi konsepti yok olacak. Astrofajı ayda falan üretmeye başladığımızda bu bizim için temiz yenilenebilir enerjiye dönüşecek. Tek ihtiyacı güneş ışığı.
Temiz mi? Yenilenebilir mi dedim. Astrofajın çevreye iyi geleceğini mi düşünüyorsun? Çünkü öyle bir şey yok. Meryem Ana bir çözüm bulsa bile önümüzde büyük bir yok oluş var. Bundan 20 sene sonra. Dünyadaki bir sürü tür yok olmuş olacak. İnsanlar da onlardan olmasın diye uğraşıyoruz. Söylediklerimi eliyle geçiştirdi.
Dünya geçmişte 5 kere böyle yok oluşlara şahit oldu ve insanlar zeki. Biz bundan alnımızın akıyla çıkarız.
Açlıktan öleceğiz dedi. Milyarlarca insan açlıktan ölecek.
Yok ya dedi. Şimdiden yiyecek depolamaya başladık. Güneş enerjisini havada tutması için metan salıyoruz. Her şey yoluna girecek. Meryem Ana başarılı olduğu sürece.
Bir anlığına adama öylece baktım.
Sen abartısız tanıştığım en optimistik insansın. 2 baş parmağını kaldırdı.
Teşekkürler.
Böceği alıp oradan çıkmak için hareketler. Hadi gel. Pete, seni astrofajla besleyelim.
Pete diye sordum.
Omzu üzerinden bana baktı. Evet, onlara Beatles'takilerin ismini vereceğim. İngiliz rock grubu.
Seviyorsun o zaman.
Bana tamamen döndü. Seviyor muyum? Hem de nasıl? Şimdi abartmış olmayayım ama Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band insanlık tarihinin en büyük müzikal eseri.
Biliyorum, biliyorum. Buna katılmayacak çok insan var. Ama onlar haksızlar.
Öyle diyorsan dedi. Peki neden Pete, Beatles'dakilerin isimleri John, Paul, George ve Ringo değil mi?
Evet, Meryem Ana'dakilerin isimleri de öyle olacak.
Ama bu ufaklık düşük dünya yörüngesinde test için kullanılacak. Sırf benim için SpaceX bir fırlatma yapacak, harika değil mi? O yüzden onun adını Pete, Best'ten aldım. Beatles'ın Ringo'dan önceki davulcusuydu.
Tamam, bunu bilmiyordum dedim.
Artık biliyorsun, ben gidip şu astrofajı alayım, yoksa böcekler nasıl geri dönecekler?
Tamam.
Surat astı, geri dönecekler. Şarkı ismi bu, Beatles şarkısı.
Tamam, peki.
Topu üzerinde dönüp odadan çıktı. İnsanların klasiklere hiç saygısı yok. Ardından kafam karışmış halde baktım öylece. Bunu yapan ilk kişi olmadığıma emindim.
19. bölüm.
Görelilik kanunu Rocky'nin aklını başından almıştı. İlk birkaç saat boyunca bana inanmayı reddetmişti. Ancak ben yolculuğunda yaşadığı tuhaflıkları açıkladıkça ikna olmaya başlamıştı. Bu hoşuna gitmese de evrenin görebildiğimizden çok daha karmaşık kurallara uyduğunu kabul ediyor artık. Ayrıca o zamandan beri ömrümüz bir zincir yaparak geçti. Ben elimden geldiği kadar hızla kalıp yaparken Rocky de ksenonit sertleşir sertleşmez yenilerini yapmaya başlıyordu. İyi bir sistemimiz vardı. Sonuçların katlanarak arttığı bir sistem. Benim yaptığım her yeni kalıp Rocky'nin her postada yaptığı zincir halkası sayısına bir yenisini ekliyordu. Zincir, zincir, zincir. Tüm ömrüme yetecek kadar zincir görmüştüm. 10 kilometrelik zincir. Her halkası 5 santimetre uzunluğunda. Bu 200 bin halka demek. Her biri bir el ya da pençeyle birleştirildi. İkimiz 2 hafta boyunca günde 8 saat sadece zincir birleştirerek ancak bitirdik zinciri. Gözlerimi kapattığımda zincir görüyordum. Her gece rüyama zincirler giriyordu. Akşam yemeği paketlerimden biri spagettiydi ve önümde makarna yerine sadece düz beyaz zincirlerden başka bir şey görememiştim. Ama sonunda zinciri bitirdik. Tüm halkalar tamamlandığında beraber halkaları birbirine geçirmeye başladık. İkimiz de 10 metre uzunluğunda zincirler yaptık, sonra bunları birleştirip 20 metrelik zincirler elde ettik. Bu böyle devam etti. En azından bu şekilde verimli çalışabiliyorduk. İşin zorlayan kısmı bunca zinciri koyacak yer bulmaktı. 10 kilometre çok zincir demekti. Laboratuvar depo alanı gibi bir şey oldu. O halde bile yeterince büyük değildi. Rocky mühendisliğini konuşturarak hava kilidinden ucu ucuna geçen büyük makaralar yaptı. Bir sürü GDF ile ben de bunları geminin gövdesine monte ettim. Sonra da zincirleri 500 metrelik parçalar halinde makaralara sardım. Ayrıca elbette GDF yapabilmek için santrifüji kapatmam gerekti. O yüzden o noktadan sonra her şeyi 0G'de yapmamız gerekti. 0G'de hiç zincir birleştirdiniz mi?
Hoş değil.
Ne yalan söyleyeyim, o 500 metrelik zincirleri birleştirme kısmı çok zorladı. Bu 20 zinciri bir GDF elbisesi içinde birleştirmem gerekti. Şansıma VAMA'daki kıskaç aleti vardı. NASA bunu bir zincir birleştirme aleti olarak planlamamıştı. Ama ben yine de onu bu amaçla kullandım. Şimdi ise Rocky ile ben kumanda odasında süzülüyoruz. O ampulünde, bense pilot koltuğundayım.
Sondanın durumu diyorum.
Rocky göstergeleri kontrol ediyor. Cihaz işlevsel.
Rocky örnek toplama sondasında iyi iş çıkarmıştı. Ben öyle olduğunu düşünüyorum yani. Mühendislik benim parladığım bir alan değil.
Örnek toplayıcı 20 santimetre uzunluğundaki çelik bir küreden ibaret. Tepesinde zincirin geçtiği güzel kalın bir halka var.
Kürenin gövdesinde ekvatoru boyunca dizilmiş küçük delikler var. Bu noktalar kürenin boş durumdaki iç odacığına kadar uzanıyor. İçeride bir basınç sensörüyle birkaç erişim düzeneği var. Sonda doğru rakıma indiğinde basınç sensörü bunu anlayacak ve erişim düzeneklerini uyarıp odacıkların kapatılmasını sağlayacak. Bu süreç iç odacığın kabuğunu birkaç derece döndürüp dış kabuğun üzerindeki deliklerle olan hizasını bozmaktan geçiyor. Bu hiza bozma ile doğru yere yerleştirilmiş birkaç conta sayesinde atmosferdeki hava odacığa hapsolacak. Sondanın içine bir termometre ile bir ısıtıcı da ekledi. Örnek sondası kapandığında içerideki ısıtıcı havanın sıcaklığını koruyacak. Basit şeyler aslında ama benim aklıma gelmezdi. Yaşam sıcaklıklar konusunda oldukça seçici davranabilir. Sondanın geri kalan tek parçası benim kendi cihazlarımla okumayı ya da çözmeyi beceremediğim tuhaf bir analog sinyal yayan küçük bir telsiz vericisiydi. Belli ki bu oldukça standart bir eridyen veri bağlantısı ama bunun alıcısı Rocky'de var ve önemli olan da bu. Böylece Rocky çok bir sıkıntıyla karşılaşmadan Adrian yaşam formları için bir yaşam destek sistemi yapmıştı. Yaşam desteği sağlamak için gerekli koşulları önceden bilmesi gerekmeyen bir sistem. İçerideki koşulları koruyor sadece. O gerçekten bir dahi. Acaba tüm eridyanlar mı böyle yoksa o özel mi? Sanırım hazırız diyorum. Paçalarımdan güven aktığı söylenemez. Evet diyor titrek bir tonla. Pilot koltuğunda kemerleri takıyorum. O da üç eliyle ampulündeki tutamaçlara sarılıyor. Rakım kontrol panelini açıp yalpa hareketini başlatıyorum. Gemi yolculuk yönümüze kıçını döndüğünde ve aşağıdaki yüzeye paralel hale geldiğinde rotasyonu durduruyorum. Şimdi saniyede 12 kilometre hızla kıç üstü hareket ediyoruz. Bu hızı neredeyse sıfıra düşürmem gerekiyor. Oryantasyon iyi diyorum, itişi başlatıyorum. Evet diyor Rocky. Gösterge ekranını pür dikkat seyrediyor. Daha önce kurduğu şu kamera sayesinde benim ekranımın dokulu bir halini görüyor. Haydi bakalım. Dönüş sürücülerini çalıştırıyorum. Bir saniyenin altında bir sürede 0G'den 1.5G'ye çıkıyoruz. Ben sandalyeme gömülüyorum. Rocky ise dengesini sağlamak için 4. eliyle de tutunuyor. Meryem Ana yavaşlarken hızımız bizi artık yörüngede tutamamaya başlıyor. Radar paneline göz atıyorum ve rakım kaybettiğimizin teyidini alıyorum. Geminin pozisyonunu yanlamasına çok az yukarı doğru bakacak şekilde ayarlıyorum. 1 derecenin ufak bir miktarında. Bu kadarı bile fazla geliyor. Radar hızla yükseldiğimizi gösteriyor. Gemiyi biraz aşağı döndürüyorum. Bu bir uzay gemisi uçurmak için fazlasıyla acemice, uydurukça korkunç bir yöntem. Ama başka yapabileceğim bir şey yok. Bu manevrayı önden planlamanın bir manası yoktu. O kadar çok değişken, hesaplamayı bozacak o kadar çok şey vardı ki zaten hemen elle kontrole geçerdim. Birkaç kere daha fazla sert manevralar yaptıktan sonra alışıyorum. Gemi gezegene göre yavaşladıkça açısını gıdım gıdım arttırıyorum. Sondayı salacağım zaman söyle diyor Rocky. Pençesi makaraları salıp zincirin özgürce aşağı düşmesini sağlayacak düğmenin üzerinde duruyor. Zincir düşerken dolanmaz diye ummaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Daha var diyorum. Pozisyon ekranı yatay pozisyondan 9 derece yukarıda olduğumuzu gösteriyor. Bunu 60'a getirmem lazım. Sağda gözüme bir şey takılıyor. Bu harici kamera yayını. Altımızdaki gezegen parlıyor. Hayır, tüm gezegen değil. Sadece tam arkamızda kalan kısmı. Motorlardan çıkan kızılötesi patlamasıyla tepkimeye giren atmosfer bu. Meryem Ana o noktaya Tau Ceti'den 100 binlerce kat daha büyük bir enerji salıyor. Kızılötesi havayı o kadar ısıtıyor ki hava iyonize oluyor ve ciddi ciddi kıpkırmızı kesilmiş ısınan geminin açısı büyüdükçe parlaklığı artıyor. Ardından etkilenen alan parlamaya başlıyor. Ciddi bir tepkimi olmasını bekliyordum ama böylesini beklemiyordum.
Ardımızdaki havada bulunan her şeyi yok edip gökyüzünde kıpkırmızı bir iz bırakıyoruz. Karbondioksit muhtemelen saf enerjide karbon partikülatları ve serbest oksijene parçalanıyor. Oksijen O2 oluşturmuyor bile olabilir. O kadar ısı var orada.
Motorlar Adria'nın havasını çok ısıtıyor diyorum.
Nereden biliyorsun? Soru.
Bazen ısıyı görebiliyorum.
Ne? Soru. Bunu niye söylemedin? Soru.
Bu görüşle alakalı. Şimdi açıklayacak vaktim yok. Bana güven. Atmosferi çok ısıtıyoruz.
Tehlike? Soru.
Bilmiyorum.
Bu cevap hoşuma gitmedi.
Açımızı giderek büyütüyoruz. Ardımızdaki parlaklık giderek artıyor. Nihayet doğru açıya geliyoruz. Açı tamam diyorum.
Mutluluk. Salayım. Soru.
Beklemede kal. Hızımız.
Navigasyon konsolunu kontrol ediyorum.
Saniyede 127,5 metre. Tam da hesapladığım gibi. Ulan be, işe yaradı.
Adria'nın beni koltuğuma gömen çekişini hissedebiliyorum. Bu öğrencilerime sürekli açıklamak zorunda kaldığım şeylerden biri. Yörüngeye çıktığında yer çekimi yok olmaz aslında.
Aslına bakarsanız yörüngede tecrübe ettiğiniz yer çekimi yüzeyde tecrübe ettiğinizle aynıdır. Astronotların yörüngedeyken hissettikleri ağırlıksızlık sürekli düşme hissiyatından süre gelir. Ancak dünyanın eğriliği sizin düşme hızınızla aynı hızda yüzeyin de altınızdan kaymasına yol açar. O yüzden sürekli düşersiniz.
Meryem Ana artık düşmüyor. Motorlar bizi havada tutuyor ve açımız saniyede 127 metre yol almamızı sağlıyor. Saatte yaklaşık 285 mil.
Bir arabaya göre hızlı. Bir uzay gemisine göre inanılmaz yavaş.
Arkamızdaki hava öyle parlak ki harici kamera zarar görmesin diye sayısallaştırıcısını kapatıyor. Birden ekranımda yaşam destek paneli beliriyor.
Harici sıcaklık çok yüksek diye uyarıyor beni.
Hava sıcak diye sesleniyorum. Gemi sıcak.
Gemi havaya dokunmuyor diyor Rocky. Gemi neden sıcak? Soru.
Hava bizim yaydığımız kızıl ötesini bize yansıtıyor. Şu anda o kadar sıcak ki artık kendi kızıl ötesini yayıyor. Pişiyoruz.
Gemin astrofajla soğutuluyor. Soru.
Evet, astrofaj gemiyi soğutuyor.
Böylesi durumlar için gövde boyunca astrofaj boruları var. Yani bir gezegenin atmosferini çeliği eritecek kadar ısıtacak kızıl ötesi ışığa boğmak gibi durumlar değil de ısının biriktiği genel durumlar için. Daha çok güneşin ya da Tau Ceti'nin gemiyi ısıttığı ve ısının kaçacak yeri olmadığı durumlar.
Astrofaj ısıyı emer, güvendeyiz.
Katılıyorum, güvendeyiz ve de hazırız. Sondayı sal.
Sondayı salıyorum.
Pençesini sal düğmesine indiriyor.
32. ayrımın sonu. Sayfa 354.